Ayrım 7, sayfa 89. 700 sterlin. St. George İlahiyat Koleji Müdürü Doktor Elias Whitney'in kardeşi bir afyon bağımlısı, yani afyon keşti. Thomas de Quincey'nin kitabının etkisi altında kalarak, onun yaşadıklarını denemeye kalkışmış, içtiği tütüne afyon ruhu katarak en sonunda kendisi de bir afyon keş olup çıkmıştı. Her zaman olduğu gibi, bırakmanın başlamaktan daha zor olduğunu anladığında ise iş işten çoktan geçmişti. Hayatını bir afyon bağımlısı olarak devam ettiriyordu artık. Bu alışkanlığı nedeniyle hem arkadaşları hem de yakınları için bir yüz karası olarak kabul görüyordu. Onu üzülenler de yok değildi. Beti benzi atmış bir şekilde oturmaktan çok, zorla iliştirilmiş gibi öylece kala kaldığı sandalyenin üzerindeki görüntüsü bugün bile gözlerimin önündedir. Sapsarı ve kanı iyice çekilmiş bir surat, kontrolsüz bir şekilde sarkmış dudaklar ve iyice küçülmüş gözleriyle bu asil adam şimdi bir çöküntüyü andırıyordu. 1889 yılının Haziran'ında bir gece yarısına doğru üzerimize mahmurluk çöktüğü sırada kapımızın çalınmasıyla karımla göz göze geldik. Oturduğum yerde doğrularak kapıyı çalanın kim olacağını düşünürken karım işlemekte olduğum örgüye ara vererek biraz da üzgün bir ses tonuyla ''Bir hasta, dışarı çıkmak zorunda kalabilirsin.'' dedi. Ben de mırıldanarak kendisini olayladığımı ifade eder gibi yaparken bir yandan da yoğun geçen bir günün üstüne işte bu hiç olmadı gibisinden düşünmeye başlamıştım. Oldukça yorucu bir gündü ve söylenmeye başladım. Az sonra dış kapının açıldığını duyduk. Kapı önünde telaşlı konuşmalar yapıldığını bulunduğumuz odadan bile anlayabiliyorduk. Konuşmalar kesildikten sonra yanımıza gelen kişinin önce hızlı ayak seslerini duyduk, ardından da bulunduğumuz odanın kapısının açıldığını gördük. Üzerinde koyu renk elbisesiyle yüzünü gizleyen ve siyah bir tül taşıyan bayan, konuğumuz içeri girerek aynı telaşla konuşmaya başladı. ''Bu kadar geç bir saatte sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.'' dedikten sonra, birden ne olduğunu anlamamıza bile fırsat vermeden, karımın boynuna sarılarak ağlamaya başladı. ''Başımda önemli bir dert var, Bayan Watson. Yardım edin.'' Karım ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, şaşkın gözlerle bana bakıyordu. Kadının ağlamasından etkilenmiş olmalıydı. ''Tanrım.'' dedikten sonra konuşmaya başlamadan önce, kadını tanımak için yüzündeki siyah tülü kaldırarak, kadının kim olduğunu emin olmak ister gibiydi. Kate Whitney, ah Tanrım, beni ne kadar korkuttun. Yüzüne bakıncaya kadar kim olduğunu çıkaramadım inan. Çok çaresiz bir durumdayım Bayan Watson. Başıma gelenlerden sonra bana ancak sizin yardımcı olabileceğiniz geldi aklıma, dedi. Her zaman böyle olurdu zaten. Kim derdi olduğunu düşünse soluğu eşimin yanında alırdı. Ah Kate, gelmene çok sevindim. Biraz şarap veya su iç, rahatla lütfen. Daha sonra şuraya otur da olan biten her şeyi bana anlat istersen. James uyumaya gidebilir. Lütfen biraz daha kalın Bay Watson. Mutlaka sizin de dinlemenizi istiyorum. Anlatacağım şeyleri. Bu konuda tavsiyelerinizi duymaya ihtiyacım var. Hem bakarsınız yardım da edersiniz, dedikten sonra bir yerlere hemen ilişerek anlatmaya başladı. Tahmin edebileceğiniz gibi, İza ile ilgili bir sorun nedeniyle burada bulunuyorum. Konu İza ile ilgili. Tam 2 gündür eve adımını atmadı. Onun içinden iyiden iyiye endişeleniyorum artık. Ne olur yardım edin. Bayan Whitney, karımın eski bir okul arkadaşıydı. Aile içi sorunlar nedeniyle zaman zaman onunla sohbet ettiklerini biliyordum. Kocasının sağlık sorunları olduğu zaman bazen bana da akıl danıştığı olurdu. Bu nedenle öncelikle olan biteni anlamak için onu sakinleştirmeye çalıştık. Kocasının nerede olduğu veya onu bulabileceğimiz bir yer bilip bilmediğine ilişkin küçük sorular sorduk. Nerede olabileceğini tahmin edebiliyormuş ama emin değilmiş. Şehrin doğu tarafında bir yerlerdeki Afyon tekkelerinden birine dadanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu da biliyormuş. Genel olarak ya da bugüne kadar kriz zamanlarında bu gitmeler en fazla 24 saat sürüyormuş. Her şart altında akşam biraz bitkin ve harap halde evin kapısını mutlaka çalarmış. Bu kez bir farklılık olduğunu hissediyormuş. Aklına kötü şeyler geliyormuş haklı olarak. Çünkü 48 saattir ondan haber alamıyormuş. Bir ihtimal kocasının rıhtımın yakındaki bir yerlerde çöplükte sızmış olarak bulabilirmişiz. Yukarı Swindon sokağında bulunan altın barda olma ihtimali de varmış. Ama bir kadın olarak bütün bunların üstesinden gelemeyeceğini de eklemede edemedi peki tabii. Böyle bir saatte barlarda çöplüklerde kocasını araması pek de yakışık almazdı. İnsanların kötü kötü bakacaklarından çekiniyordu. Özetle bu ve benzeri şeyler anlattı Bayan Whitney. Esas mesele şuydu ki bu işi halletmek için oraya kadar kendisine eşlik etmemizi istiyordu. Bayan Watson'ın gelmesine gerek olmadığını hesaplamış ve kocasının doktor olarak hatta tek başıma bu işi üstlenmemin mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Elden ne gelir? Böyle bir durumda yardım etmekten kaçınmak mümkün değildi. İş başa düşmüştü bir kere. Kocasını vermiş olduğu adreslerle bulmam durumunda en geç 2 saate kadar arabayla eve göndereceğimizi söz verdim. Çok değil en fazla 10 dakika içinde sıcak evimi ve rahat koltuğumu terk edip hazırlandıktan sonra yola çıkmış bulunuyordum. Arabayla şehrin doğusuna, bilmediğim bir maceraya doğru yola koyuldum. Tuhaf bir hikayenin beni beklediğini nasıl bilebilirdim ki? İlk hedef Afyon Tekkesi'ydi pek tabii. İşin bu aşamasından fazla bir güçlükle karşılaştığım söylenemez. Bayan Whitney'in sözünü ettiği Yukarı Swindon Sokağı, nehrin kuzey yakasını Londra Köprüsü sayesinde doğu yakasına bağlayan bir merkez bölgedeydi. Üstelik rıhtımın arka taraflarında ve alabildiğine pis bir sokak olduğunu hatırlatmak isterim. Afyonkeşlerin bu makbul mekanının bir mezbeleye benzediğine ilişkin peşin bir yargım vardı en baştan. Nihayet aradığım adrese gelmiştik. Arabacıya beklemesini söylediğimde, 2000'e arasında sıkışıp kalmış ve merdivenlerle inilen bir mahzeni andıran karanlık ve kuytu bir yerin önündeydik. Sarhoşların, ayyaşların ve keşlerin ayakları altına ezilip, çürümüş merdivenlerden aşağı indiğim yer pek de iç açıcı değildi. Bir gaz lambasının ışığı altında zar zor seçebildiğim bir kapı kolu gideceğim yönü işaret eder gibiydi. İçerisinde dışarıdan kalır bir yanı yoktu. Kendinizi uzun yolculuğa çıkmış sürgün gemilerindeki göçmen koğuşlarında zannedebilirdiniz. Yüksek tavanlı olmayan bir odada, yerler boylu boyunca uzayan yatakların arasında, kesif bir afyon kokusu ve dumanlı hava sizi karşılıyordu. Burada nefes almak bile zordu. Yatakların üzerine tuhaf bir biçimde, sanki üst üste yığılmış gibi duran insanlar, karanlıkta sanki istiflenmiş gibiydiler. Pek çoğunun omuzları çökmüş, dizlerinde eklemleri yokmuşçasına kıvrık, zayıf ve halsiz, kafalar kontrolsüz bir şekilde yana atmış olarak uyuşmuş vaziyette yatıyorlardı. Feri sönmüş gözlerle sabit bir noktaya bakan gözler, hayata tutunmaktan çoktan vazgeçtiklerini gösteriyor gibiydi. Sağda solda tesadüfen gücü kalmış bir ya da iki çift göz, içeri giren bir yabancıya sabitlenmiş gibi bakıyordu. Bu kesif dumanlı havanın içerisinde arada bir parlayıp sönen ateş topları, metal pipolardaki afyonun ciğerlerine dolarken çıkardığı bir imdat çığlığı gibiydi. Herkesin kafası cilalıydı. Bu yarı uyanıklık arasında gidip gelen yığın içerisinde, kendi kendine konuşanları da anlamsız tartışmaların içerisinde bocalayıp duranları da görmek mümkündü. Kısa aralıklarla ortaya çıkan ölüm sessizliği bu ortama daha da denk düşüyor gibiydi. Neticede daha çok kendi kendileriyle konuşuyor olmaları aslında onların sayıkladıklarını gösteriyor demek anlamına da gelebilirdi. Odanın diğer ucuna doğru bir bakış atınca kömür mangalının yanı başında çenesini iki elinin arasına alarak derin düşüncelere dalmış gibi görünen, aslında önünde yanmakta olan ateşle meşgul olduğu anlaşılan, zayıf, uzunca boylu, ihtiyar adam gözüme ilişti hemen. Bu sırada yanıma yaklaşan, Malayalı olduğundan şüphe duyduğum biri, elinde tuttuğu pipoyu ve bir miktar afyonu bana vererek uzanmam için yer gösterdi. "Hayır, teşekkür ederim," dedim. "Burada bir arkadaşımı, Bay Isa Whitney'i arıyorum. Kendisiyle konuşmam gerekiyor." İsmi söylediğim sırada odanın sağ tarafında bir kıpırdanma olduğunu fark ettim. Daha dikkatli bakınca, bitkin ve perişan haldeki Whitney hemen gözüme ilişiverdi. "Tanrım, Doktor Watson, burada ne işiniz var?" derken aslında alabildiğine zavallı görünüyordu. Bedeni gergindi. "Saat kaç Watson?" diye sordu bana. "11'e geliyor," dedim. "Hangi gündeyiz?" "Cuma 19 Haziran." "Oo, ben çarşamba zannediyordum. Yoksa beni korkutmaya mı çalışıyorsun Watson? Çarşamba gündeyiz değil mi?" Bu sırada yüzünü elleriyle gizlemeye çalışarak hüngür hüngür ağlıyordu. "Emin ol cuma günündeyiz. Eşin 2 gündür seni arıyor. İçine düştüğün durumdan utanmalısın." "İyi de bu neyi değiştirir ki? Zaten yeteri kadar içine düştüğüm durumdan utanıyorum. Bu arada 2 gün nereden çıktı? Ben yalnızca birkaç saattir buradayım. Sayısını karıştırmış olabilirim ama en fazla 3-4 pipa içmiş olmalıyım. Hepsi o kadar." "Peki senin eve geleceğim. Kate'i korkutmak ister miyim hiç? O benim küçük Kate'im. Hadi bana yardım et dostum. Arabayla geldin değil mi?" "Geldiğim araba dışarıda beni bekliyor." "Tamamdır o zaman. Gidebiliriz. Borcumu da ödemem gerekiyor. Benim için ne kadar borcum olduğunu öğrenir misin Basın, rica etsem? Perişan halde olduğunu görüyorsun değil mi? Çaresizim. Hadi bana kolay gelsin. Bu kesif afyon dumanının içinde şimdi bir de ödemeyle uğraşacaktım. Nereden bulaşmıştım ki bu işe? Hayıflanarak ve alabildiğine nefesimi tutarak uzanmış bir halde yatan bu insanların arasından geçerek mekanda ödeme yapacak birini aramaya başladım. Mangalın başında kor ateşte uğraşan adamın yanından geçerek belli belirsiz bir şekilde ceketimin birisi tarafından çekildiğini fark ettim. Fısıltıyla konuşan biri bana hitaben, "Bana bakma hemen, gider gibi yapıp sonra dönüp bana bakarsın," dedi. Sesi tanıyor gibiydim. Şu hemen yanı başımda oturan yaşlı adamdan geliyordu. Fakat o bundan habersizmiş gibi, istifini hiç bozmadan oturmaya devam ediyordu. İyice zayıflamış, suratını fark etmemek olmazdı bu yaşlı adamın. Afyon tüten piposu dizlerinin arasına düşmüş gibi eğreti duruyordu. Fısıltılı sesin söylediği gibi iki adım daha atıp geriye döndüm. O an gördüğüm şey karşısında az daha küçük dilimi yutmak üzereydim. Çok şaşırmıştım. Adam ustalıklı bir manevrayla öyle güzel bir pozisyon almıştı ki onu benden başka kimsenin fark etmesine olanağı yoktu. Gerçekten ustalık işi bir hamleydi. Daha bir dikkatli bakınca beni bu kadar şaşırtan adamın sırtındaki kamburun düzelir gibi olduğunu ve yüzündeki kırışıklıkların kaybolduğunu, üstelik gözlerinde parladığını görmüştüm. Mangalın başında oturan bu yaşlı adam, şimdi bana kıs kıs gülen Sherlock Holmes'tan başkası değildi aslında. Bana yine belli belirsiz bir hareketle yanıma yaklaşmamı işaret etti. Görüntüsünden tebdili kıyafete farklı bir görünümdeydi. Holmes dedim, ne olduğunu anlamak ister gibi. Ne işin var burada senin? Bu halin ne? Sesini yükseltmeden konuş benimle dedi. Seni duyabilirim. Şu keş arkadaşından kurtul da konuşalım istersen. Dışarıda bekleyen bir araba var. Bu durumda arkadaşını o arabayla eve göndermen daha uygun. Onun olan biteni anlaması pek mümkün görünmüyor zaten. Karına da benim yanımda olduğuna ilişkin bir not gönder de meraklanmasın. Sen dışarıda 5 dakika kadar oyalanırsan yanına gelmiş olurum. Holmes'un bu tip oldu bittilerine alışık olduğumdan bu davranışını yadırgamadım. Haklı olarak. Onu bu tip durumlarda reddetmek mümkün değildi. Öngördüğümüz şekilde kafası dumanlı Whitney'i fazla soru sormasına fırsat vermeden arabayla uğurlarken, Holmes'un yanında olduğumu anlatan küçük bir notu da karıma iletmesi için arabacının elini tutuşturmuştum. Arabacıya hizmetlerin karşılığını ödedikten sonra sokakta sevgili dostum Holmes'un maceralarından birine daha katılmak için hazır sayılırdım. Kısa bir süre sonra o pejmürde kıyafetler içerisinde bir silüeti andıran Holmes, tekkeden çıkarak yanıma gelmiş ve birlikte yürümeye başlamıştık. Ben olan biteni anlayamamanın şaşkınlığıyla arada bir ona bakmaktan kendimi alamıyordum. Yanımda bir süre kambur bedeniyle topallayarak yürüyen Holmes, yeteri kadar uzaklaştığımıza kanaat getirdikten sonra etrafta kimsenin olmamasından emin olarak birden kamburunu düzeltti ve ağız dolusu bir kahkaha attı. Watson, sevgili dostum, bakışlarından anladığım kadarıyla kokain çekme zaafımın ardından bu kez Afyon'a merak sardığımı düşünmüyorsundur umarım. Bu kadar beklenmedik şekilde ve kamufle olduğunu görünce aklıma başka ne gelebilirdi ki? Ya, peki, sen orada ne arıyordun? Az önce arabaya bindirdiğim arkadaşımı aramak için oradaydım. Ben de senin dediğinin tam tersi bir şeyi, yani düşmanımı aramak için oradaydım. Düşman mı? O da kim? Benim kadim düşmanlarımdan birini arıyordum. Bunu daha çok av demek daha doğru. Bu oldukça anlaşılmaz bir durum gibi görünüyor, biliyorum. Farkı da zaten burada. Watson, sevgili dostum, buraya aynı nedenle araştırma yapmak için geldim zaten. Biraz duman altı olmadan her zaman av izi sürmek pek mümkün olmayabiliyor. Bu keşlerin dillerinin altında bakla ıslanıp ıslanmadığını anlamak ve avıma ilişkin bilgi toplamak için onlarla muhabbet etmek yararlı olur diye düşündüm. Tanımamak için de iyice kamufle olmam gerekiyordu. Hayatımı riske atmış olduğumu farkındayım. Bir ipucu bulmam gerekiyordu dostum. Üstelik buralara daha önce gelmişliğim de var. Bu gördüğün tekkenin sahibi olan Densiz Laskar, benden intikam almak için yemin etmiş tescilli bir düşmanım. Arka tarafta Paul rıhtımına çıkan gizli bir kapı var. Kapı dile gelseydi de sana aysız gecelerde yaşanan gizli kapaklı hikayeleri anlatsaydı. Cinayetlerden mi söz ediyorsun yoksa? Ne sandın ya? O karanlık dehlizde canı alınan zavallıların her biri için 1.000 sterlin almış olsaydık, şimdiye kadar çoktan köşeyi dönmüş olurduk. Öyle ki rıhtımda yer alan en korkunç cinayetlerin tamamı burada işleniyor. Oraya infazı onaylanarak giren hiç kimse kurtulamaz. Neville Sinclair de sanırım böyle bir kumpasa düşmüş olmalı. Bir dakika bekler misin? Buralarda bir yerlerde, bizim de sesimizi duyan birileri olabilir, dedikten sonra Holmes, belli belirsiz duyulabilecek bir ıslık çaldı. Uzaktan aynı şekilde cevaplanan ıslık sesinden hemen sonra bize doğru bir arabanın hareket ettiğini ve taşları döven tekerlek sesinin giderek yaklaştığını anlamamız fazla uzun sürmedi. Ne dersin Watson? Benimle gelmek istiyor musun? Dedi atlı arabanın karanlıkta gittikçe bize yaklaşan farlarını izlerken. Olabilir. Bir yardımım dokunacaksa elbette. Bir dost her zaman işe yarar. Üstelik eli kalem tutan biri olmasında hayır demem hiçbir zaman. The Cheddars'ta senin için fazladan bir yatak her zaman vardır. The Cheddars mı dedin? Evet. Söz konusu ev, Bay St. Clair'in soruşturma süresince orada kalmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Tam olarak nereden söz ediyorsun Tanrı aşkına? Lee kırsalında bir yerlerden elbette. Buraya olsa olsa 7 mil kadar bir uzaklıktan söz ediyorum. İyi ama ben konuyu tam anlamıyla yabancı kaldım. Sorun etme. Arabaya binecek olursan birazdan her şeyi anlatacağım sana. Hadi ama dedikten sonra araba sürücüsüne dönerek. John, senin görevin buraya kadar. Her şey için teşekkür ederiz. İşte bu da yarım altının. Yarın 11 gibi gelirsen görüşebiliriz dedi. Ardından sürücünün yerine oturarak atları hafif çıkır başladı ve arabayı hareket ettirdi. Yol giderek genişlerken kirli bir nehrin üzerine kurulu biraz geniş bir köprüye doğru uzanıyordu. Kiremitlerin tek düzey yığını altında sessizce ilerlerken bazen bir polisin belirgin şekilde kaldırımları ezerken çıkardığı topuk sesi ya da sağda solda mütemadiyen duyulan sarhoş meyilleri gecenin sessizliği bozuyordu. Bir bulutun peşine takılmış gibi adeta sürüklenerek akan gökyüzünün hızlı akışı sanki hemen arkalarından bize gülümsemek isteyen yıldızların neşesini örtmek ister gibi telaşlıydı. Bu sırada kafasının karmakarışık olduğu her halinden belli olan Holmes, sesini çıkarmadan başıyla yalnızca gideceğimiz yere odaklanmış gibi derin düşüncelere dalmıştı. Ben de meraklı bir bekleyişin esiri de olsam, sessiz ve sakin bir şekilde bana açıklama yapmasını bekleyen uslu bir öğrenciye benziyordum. Sıramın geleceğini biliyordum. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin Türkçe yazılışları. St. George ST nokta G E O R G E Alice Whitney E L I A S W H I T N E Y Thomas de Quincey T H O M A S D E Q U I N C E Y Kate Whitney KATE WHITNEY Swindon Sokağı SWANDAM İZA ISA Malaya MAL AYA Paul Rıhtımı PAUL Neville Sinclair, NEVILLE, ST nokta CLAIR, The Cheddars, THE, CEDARS, John, JOHN, Lee Kırsalı, LEE. Ayrım sonu sayfa 105.